Sayfa 92. Olmayan ulusun olmaması gereken ulus devleti. TOSAV'ın barışçı bir girişim kimliği var. Türkiye'nin bölünmesinden yana değiller. Tek istedikleri etnik kimliklere haklar verilmesi. Onlara göre ayrılık hareketlerinin nedeni devletin kuruluş ilkelerindeki yanlışlıkta yatıyor. Osmanlı bir ulus devlet değildi, kozmopolit bir siyasal örgütlenmeydi diyen TOSAV, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü için yeni bir anayasal düzen teklifi başlıklı bildirisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki temel bir yanlışlık olduğunu ileri sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ise bir ulus devlet olarak kuruldu ama olmayan ulusu, siyasal birliği yaratmak işlemini Cumhuriyet öncesinde de var olan devlet üstlendi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletin şekillendirdiği ve şekillendirmeyi sürdürdüğü bir ulus olgusu üzerine inşa edildi. Burada utangaç bir tavırla bir ulus denmesini anlamak olanaksız ama mevcut Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının es geçildiğini anlamak çok kolay. Bu geçişleri barış ve kültürel haklar gibi kavramlarla olabildiğince örtmek en kestirme yol olsa gerek. NED'den destek alan vakfın TC üstüne ileri sürdüklerinin NED'in öteki projelerinden ve Graham Fuller'ın Rent teorilerinden pek de farkı yok. Daha da ilginci tepeden oluşturulan ulus tanımlamasını Alman CDU, Hristiyan Demokrat Partisi'nin uzantısındaki Alman Vakfı'nda görevli Türkiye Masası Şefi'nin Atatürk'ün emriyle kurulmuş yapay ulus tanımlamasından da farklı olmamasıdır. TOSAV'ın yeni anayasa belgelerinde bunu görmek olanaklı. Başlangıçta çekinceli olarak belirtilenler yeni sözleşmenin alt maddelerinde şöyle açıklanıyor. 1b. Resmi uygulamalar bugüne değin Kürtlük ve diğer kültürel özellikleri yok sayan bir duyarsızlığı yansıtmıştır. Burada duyarsızlık olarak kibarlaştırılan nitelemenin aslının ırkçılık olduğunu anlamak için derinleşmeye gerek yok. Bu durum hemen bir sonraki maddede görülüyor. 1c. Resmi ideoloji yani uluslaşma sürecinin ana değer sistemi olan milliyetçilik, çoğulcu değil indirgemeci olmuştur. Sadece Türklük eksenine oturtulmuştur. TOSAV ayrılıkçı olmadığını ilan ediyor ama sistemsel tıkanıklığın nedenini Cumhuriyet'le başlayan uluslaşma ve kendi kaderini tayin sürecinin devletin vesayetinden çıkarılarak halka mal edilememesi olarak saptamaktan da geri kalmıyor. Şimdi ne demek kendi kaderini tayin sürecinin halka verilmesi? Geleceğini tayin hakkı aslında ayrılma hakkının tanınması değil mi gibi soruların yanıtı daha alt maddelerde somutlaşıyor. Türkiye'de Kürtlerin varlığı yani Kürt realitesi ne yazık ki kan döküldükten sonra fark edilmiştir. Bu da bir aşamadır. Böylece kan dökülmesinin yararlılığı da ortaya dökülmüş oluyor. Kürt realitesinin tanınmasıyla kan dökülmesi arasındaki ilişki toplumsal bir öbek yaratmak ya da kimlik oluşturmak için uygulanan en önemli taktiklerden biridir. Bu yaklaşım karşı tarafı sertliğe yöneltmek amacıyla terörün dozunun arttırılması yönteminin bir türü olarak da anlaşılabilir. Her ilden iki temsilci meclise. NED'den beslenen örgütlerin dilinden ülke bütünlüğünü koruma sözü eksik olmuyor. Ama ayrılığın ilk aşaması olacak federatif yapının yollarını açmaktan da çekinmiyorlar. Bu yollar yoğun olarak kullanılan temsil hakkına ve kendini ifade hakkına dayandırılıyor. İlk toplantılarını ABD ve Avrupalıların desteğiyle gerçekleştiren TOSAV'ın öngördüğü yeni devlet düzeni anayasasının 5A maddesinde Kürtlerin ülkenin resmi dili olan Türkçenin yanında kendi dillerini ve geleneksel değerlerini genç kuşaklara aktaracak girişimlerini tanımak, bu girişimleri desteklemek denirken girişimlerin insancıl bir temele dayandırıldığı görülüyor. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan girişim sözcüğü son derece yararlı bir sözcüktür. Her türlü yoruma açık olan bu girişim okul açmayı, o okullarda o dilde eğitim ve öğrenim yapılmasını da kapsayabilir. Kapsamıyorsa daha somut bir tanım yapılması gerekirken böylesi yoruma açık bir sözcük kullanılmasının nedenini anlamak kolay değil. İnsanların kalbine seslenen bu tür sözlerin hedefini gösteren bir başka somut kurguya 9. maddede ulaşıyoruz. TOSAV siyasal yapılanma kurgusunu TBMM çatısı altında partili milletvekillerinden oluşan temsilciler meclisi yanında bir iller meclisi oluşturmak olarak belirliyor. Denilebilir ki zaten TBMM'de iller temsil ediliyor, ikinci bir danışma meclisine gerek yoktur. TOSAV'ın isteğine göre var. Çünkü TBMM'de iller nüfuslarına oranlı olarak temsil ediliyorlar. Oysa etnik temsil eşitlik üstüne kurulmalı ki bir güç oluştursun diye de düşünülmüş olabilir. TOSAV'ın yurt dışında gerçekleştirdiği toplantılarda uluslararası uzmanların deneyimleriyle oluşturulan yeni anayasanın aynı maddesinin alt satırlarında bu durum iyice aydınlanıyor. İller meclisine illerin büyüklüğüne bakılmaksızın her ilden o ilde saygı duyulan ve partili olma gereği bulunmayan temsil yeteneği yüksek iki temsilcinin seçilmesini sağlamak. 80 ili etnik nüfus yoğunluğuna göre ayırarak şimdiden federatif temsilciler meclisi kurulmuş olacaktır. Ne ki bu ince görüş pek de yeni değil. Ağustos 1920'de Sevr kentinde bağıtlanan ve Osmanlı Padişahı'nın onayıyla yürürlüğe giren paylaşım anlaşmasının ekkaliyetlerin himayesi maddesinde Türk hükümeti ekkaliyetlerin parlamentoda temsili nisbisini yani oranını temin eden bir intihap yani seçim kanun projesinin 2 sene zarfında içinde düveli mütevekkifaya arz edecektir kararına uymaktadır. Bu durumda Avrupa'ya taşınıp toplantılar düzenlemenin, ince ince çalışmalar yapmanın ve üstelik Amerikalı danışmanlar tutmanın gereği anlaşılamamaktadır. Dipnot İsmet İnönü Lozan Anlaşması Cilt 2 sayfa 99. Sevr Anlaşması'ndaki ilgili maddenin illerin nüfus oranına bakılmadan temsilciler seçilmesinin etnik ayrım temelinde seçim önermekle bir ilgisi olamaz denilebilir. Aynı istekler hem Sevr Anlaşması ile birlikte hem de ABD Kongresi'nce hazırlatılan Lozan Anlaşması'nda din hürriyeti raporunda açıkça belirtilen Türkiye'de Müslüman azınlıkların tanınması isteğiyle ya da aynı konuda ABD delegelerinin Pekin ve Varşova konferanslarında Türkiye'de Müslüman azınlıkların hakları çiğneniyor yollu açıklamalarıyla yan yana getirilince başkaca bir yoruma gerek kalmayacaktır. Bu maddeye AB'nin Kopenhag kriterleri içinde talep ettiği ana dilde eğitim isteklerini de eklersek durum iyice anlaşılacaktır. Uzlaşma ve Demokratik Anayasa adı altında ortaya konulan örtülü federasyon talebini realitenin kan dökülünce tanınmasıyla Lozan Anlaşması'nın 41. maddesini yan yana getirince isteklerin hedefinin Sevr Anlaşması'na dayanmasının yanında Lozan Anlaşması'nın ilgili maddelerinin değiştirilmesine nedenli koşut yürütüldüğü açıklığa kavuşacaktır. Lozan'ın 41. maddesinde ekalliyetin eğitim haklarına ilişkin satırları okuyalım. Genel eğitim konusunda Türkiye hükümeti Müslüman olmayan uyruğun, artık Müslüman azınlıkların diye okuyacağız, önemli yoğunlukla oturduğu kentlerde ve ilçelerde bu Türk uyruğun çocuklarının ilk öğretimde kendi dilleriyle öğrenim görmelerini sağlayacak, tüm koşulları kolaylaştıracak ve yardımcı olacaktır. Dipnot İsmet İnönü, adı geçen eser. NED'e bağlı İRİ'nin, NDİ'nin siyasal temsil projeleri, Henze'nin tezleri böylece anayasal temelini bulmuş oluyor. Şimdi iş demokratikleşmek için, merkezden uzaklaşmak için, yerel yönetimler oluşturmaya yönelik İRİ, NDİ atölye çalışmalarına kalmıştır. TOSAV bu atölyelerin hedefini bir kez daha vurguluyor. Yerel, yöresel düzeyde kararları alabilecek ve ulusal merkezle uyumlu çalışacak seçilmiş konseyler oluşturmak. Dikkat edilirse salt yerel denmiyor, bir de yöresel ekleniyor. Nedir yöresel? Yörenin sınırları nereye dayanır? Konsey denince eyalet meclisi mi oluyor? Temsilciler kongreye seçilen senatörler midir? Bu tür sorular aşırı kuşkuculuğun sonucu değildir. Graham Edmund Fuller'in kimlik panellerinde anlattıklarıyla İstanbul'da Kürt sorunu konferansında söylenenlerle ve Kasım 2002 hükümetinin eyalet sistemi planlarıyla birlikte değerlendirildiğinde gerçeğin sorgulandığı görülecektir. Yabancıların ve özellikle ABD dışişleri deneyimli danışmanların yardımıyla yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan anayasa taslakları kağıt üstünde kalmaz elbette. Kalmayacağını görebilmek için seçilmiş kısa bir kronoloji yeterlidir. 1992. Yaşar Kemal demokratikleşme için Washington'daki Turgut Özal'a bir mektup yazdı. Bu mektupta federasyondan söz edildiği ve Uğur Mumcu'nun bir engel oluşturduğunun belirtildiği ileri sürüldü. Dipnot, Yaşar Kemal Uğur Mumcu ile ilgili savları yalanladı. Semra Özal mektupta federasyondan söz edildiğini ileri sürdü. Sonraları Kürt parlamentosu kurucusu olan HADEP yöneticisi Yaşar Kaya, Uğur Mumcu olayı Kürt dinamiği içinde çözülecektir dedi. Ocak 1993, Uğur Mumcu öldürüldü. Turgut Özal federasyon da tartışılabilir dedi. İstanbul'da Mayıs 1993'te Kürt Nurcularının desteklediği bir yayın tarafından konferans düzenlendi. Konferansa ERNK'nın Kürt İslam Hareketi yöneticisi Abdurrahman Dürre katıldı ve Kürtler birleşmiştir, Hizbullah'ıyla, APO'suyla, Iraklısıyla birleşmiştir diyerek projeyi somutlaştırdı. Sonraki yıllarda Hizbullah ile aralarında bazı Diyarbakırlı ileri gelenlerin arabuluculuk yaptığını belirten Yaşar Kaya, birleşmenin altyapısını özgün bir biçimde açıklayacaktı. Aynı konferansta Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Refah Partisi'nin siyasi danışmanları eyalet sistemi önerdi. Bu eyaletlerin Halep'ten başlayıp Güneydoğu'yu kapsayacağını ileri sürdüler. Yıllar geçti. Osmanlı türü eyalet düşünüyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan bir parti kurdu. Parti TBMM'de çoğunluğu elde etti. Kasım 2002'de hükümet kuruldu. PKK ile savaşılan dönemde Turgut Özal'ın İçişleri Bakanlığı'nı yapan Abdülkadir Aksu yeniden İçişleri Bakanı oldu ve şu açıklamayı yaptı. Olursa her ilde bir yönetici olacak, o da seçimle gelecek. Şu andaki gibi atanmış vali ve seçilmiş belediye başkanı birlikte olmayacak. Bu konuda partide araştırma geliştirme bölümü çalışıyor. En iddialı projelerimizden biri de her il ve ilçelerde bir nevi yerel parlamento olarak adlandırılabilecek çalışma sistemi kurmak. Burada dikkati çeken nokta yalnızca federatif yapılanma isteğinde birleşme değil. Bakan Abdurrahim Aksu'nun açıklamasına yer alan AKP, Araştırma Geliştirme Bölümü sözüdür. Her şey Project Demokrasi programına uygun olarak hazırlanmış, hatta Avrupa Birliği'ne uyum adı altında gerekli yasal değişiklikler de yapılmaya başlanmışken, sanki yeni yeni düşünülüyormuş gibi bir izlenim verilmeye çalışılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet olarak doğduktan sonra tarihsel kimliğine ve bütünlüğüne uygun olarak oluşturulan idari yapılanmanın değiştirilmesinin ilanından başka bir şey değildir bu açıklamalar. Masum isteklerin ve projelerin sınırı yok. Yerinden yönetim adı altında devletin egemenliğine koşut yeni egemenlik odakları olarak yerel meclisler ve şimdi de merkezi ekonomik otorite ile yani gelirin merkezden ulusal dağıtımını öngören ulusal devletin ekonomik ilkesiyle oynamak gerekiyor. Öyle ya, yöresel konseyler böyle güçlenecektir. Yerli yabancı uzmanların ortak çalışmalarıyla yaratılan yeni anayasa taslağından okuyalım. Bölgenin doğal kaynaklarını yerinde işleyebilecek sanayi oluşturmak, bölge ekonomisi için son derece önemli olan hayvancılık ve yan sanayilerini ülke ve Orta Doğu bölgesi bağlamında planlamak ve örgütlemek. Kim istemez ki ülkenin bir bölgesine sanayi kurulmasını? İstenen düzenin tüm özelliklerine ısrarla coğrafya deyip geçtikleri Türkiye üstünde, yöresel konseyler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında kurulacak olan bu tür milletler meclisiyle birlikte bakmak gerekiyor. Sonuç olarak TOSAV ya da benzerlerinin değerlendirmelerinde ortak iki yaklaşım var. 1. Türkiye'de toplumsal barış hiç mümkün değildir. Çünkü devletin kuruluşunda yanlışlık var, ulus yoktur, ulus yoksa ulusal devlet de olmaz, öyleyse çatışma vardır. 2. Çatışmanın kaynağında emperyalizmin oyunu yoktur, çatışmanın kaynağında petrol, gaz çıkarları yoktur. Amerika'dan olgunlaştırılan medeniyetler arasında sürekli çatışma projesinden yola çıkılınca varılan sonuçlardır bunlar. Bu projelerde ulusal ya da değil, toplumların ortak yanlarını öne çıkarmak yoktur. Kimlik yaratmak, ayrılıkları öne çıkarmak en temel ilkedir. İşte bu nedenledir ki barış, kardeşlik ve insan hakları sözleriyle süslense de, emperyalizmin açıktan ya da alttan alta desteğiyle petrogaz tekerlerin parasıyla kurulan örgütlerin kılavuzluğunda varılabilecek yer, olsa olsa örtülü işgale yardım, vurgunlara doğrudan ya da dolaylı olarak destek konumu olabilir. Web, örümcek ağında liberal atılım. TÜSİAD'ın New York'a getirdiği raporlardan çok etkilendim. TÜSİAD, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili tavırlarını çok net biçimde ortaya koyuyordu. Hatta Milli Güvenlik Kurulu'nu anayasadan çıkarmamız gerekir. Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi sadece savunma konularıyla sınırlı kalmalıdır, görüşündeydiler. John Braidmus, NED eski başkanı, 1993-2001. Dipnot. Braidmus eski ABD Kongre üyesidir. Cumhuriyet 15 Nisan 2001. Braidmus 1974 Kıbrıs Harekatı'nın ardından Türkiye'ye ambargo uygulanmasını sağlayan lobinin başını çekmiştir. Braidmus Kemal Derviş'in ardından TESEV tarafından İstanbul'a getirilmiş ve Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşma yapması sağlanmıştır. Braidmus Türkler ne yaparsa yapsın Kıbrıs'ın AB'ye katılacağını, Kıbrıs'taki Türk askeri gücünün geri çekilmesini, adaya NATO'nun yerleşmesini savunmuştur. Braidmus Şubat 2001'e dek NED Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Demokrasi adına gerçekleştirilen sızıntıyı daha yakından görebilmek için Türkiye'de son 20 yılda örülen örümcek ağının bir bölümüne yine Amerika'dan bakmak gerekiyor. Ülkemizde kurulan yarı sivil ağdan çekeceğimiz ilmeğin ucunda projenin hemen hemen tümüne teorik destek sağlayan bir etkinlik var. Bu etkinlik güçlendikçe Türkiye'ye yeni genç liderler yetiştirecek. Onları ABD'de ve Türkiye'de eğitecek, şu köhnemiş siyasal yapılanmanın çökmesiyle ve IMF'nin kredi koşulu olarak öne sürdürdüğü siyasal değişim yasalarının resmileştirilmesiyle siyasal boşluk doğacağı hesabıyla yeşerecek yeni partilere genç kadrolar, yepyeni liderler yerleştirecekler. Tasarım aşağı yukarı budur. Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi girişiminden sonra gelişen bu tür oluşumlar NED kaynaklarından ve AB'den destek alıyor. Yasal konumu dernek olan bu oluşumlar Think Tank'ten tercüme adlarıyla kendilerini düşünce topluluğu olarak sunuyorlar. Liberal atılım İslam ve piyasa ekonomisini bağdaştıracak propagandayla işe başlıyor. NED dosyasındaki proje özetine göre Liberal Enternasyonel'in Türkiye'deki şubeye verdiği görev çok açık. NED'den CİPE'ye, CİPE'den Liberal Düşünce Topluluğu LDTN, 1997 yılında iş ve iktisat, medya ve yayın politik çalışmalar için 61.710 ABD doları. Proje özeti, ALT, LDT'nin İngilizcesi, Association for Liberal Thinking, bu program çerçevesinde İslam ve demokrasinin bağdaşabilirliğini gösterecektir. Alete uluslararası alanda ün yapmış uzmanların, tebliğlerini, siyasetçilerden, iş dünyası liderlerinden, sivil liderlerden, bürokratlardan ve medyadan oluşan bir topluluğu sunabilmeleri için İstanbul'da bir sempozyum düzenleyecekler. Alete daha geniş topluluklara ulaşmak üzere 6 büyük kentte paneller düzenleyecek ve sempozyum belgelerini geniş olarak dağıtılacak bir kitapta toplayacaktır. Alete bu program boyunca yalnızca konuyla ilgili entelektüel tartışmalarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda serbest pazarı esas alan iyi bir iktisadi düzen ve pazar iktisadiyatı kaynaklı bir reform etkinliğini de başlatacaktır. Liberallerin Amerikan İş Adamları Örgütü'ne sundukları proje nedenli yararlı sonuçlar vermiş olmalı ki, aynı Amerikan Örgütü 1999 yılında liberallere 49.779 dolarlık yeni bir kaynak daha sağlıyor. Bu kez amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ulaşmaktır. Proje özetinden okuyalım. Amaç aletinin iktisadi reform yasa önerisini değerlendirmesi ve bir dizi akşam ve öğlen yemekleriyle meclis üyeleriyle piyasa iktisadı reformlarını savunanların birbirlerini etkileyebilecekleri toplantılar düzenlenmesini sağlamak. Yabancı devlet örgütlerinin parasıyla düzenlenen yemeklerde reform görüşen meclis üyeleri de ne demeli? Bu vekillere Türk ulusunun vergilerinden oluşan bütçeden verilen maaşlar ele güne muhtaç olunmasın, temsilcilerimiz iyi görünümlü, özgüvenli bir yaşam tuttursunlar diye veriliyordu. Temsilcilerimiz bir yasa tasarısı ile ilgili önerileri görüşme ortamı bulmak üzere illaki Amerikan iş adamlarından para alan topluluklara muhtaç olamazlardı. Liberal, hür, küresel, sınırsız ve sorumsuz çağın gereği yerine gelsin diyedir tüm bu işler. Milletvekillerimiz durumun aslını bilselerdi kesinlikle bu yemeklere katılmazlardı. Vekiller bu tür toplantılarda yabancıların desteğini bilselerdi en azından yemek bedellerini kendileri öderlerdi. İslam ile liberalizmi bağdaştırmak. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunmasına yardım etmek üzere olağanüstü bir komisyon hazırlanmış bulunuyor. İşin aslına bakılırsa Nedin Ağı'nda herkese her zaman yer vardır. Bu kadar zahmet neden? Bu sorunun yanıtını ve küresel dedikleri dünya egemenliğine bağlı, stratejik çıkarların ipuçlarını proje gerekçelerinde görmek olanaklı. Liberal düşünce topluluğuna yapılan harcamaları Ned'den aktaran ABD'nin CIPE adlı iş adamları örgütü liberallerin projesini açıklarken, İslam'ın pazar ekonomisiyle uyuşabileceği düşüncesini yaymak ve ekonomik reformların propagandasının gerçekleştirilmesi için sempozyum ve milletvekillerinin katılacağı yemekli toplantılar örgütlemek diyor. Global Partners, CIPE Global Partners, Results and Accomplishments, CIPE.org, 30 Mart 2004. Global Partners listesine Association for Liberal Thinking, ALT satırını eklemiş olan Amerikan şirketlerinin dış ülkelerde etkinlik örgütü CIPE aşağı yukarı şunu demek istiyor. Türkiye'de Müslümanlar var, şimdi liberal olarak bu insanları kendi dinlerinin benim pazar düzenimle uyumlu olduğuna inandırmak üzere toplantılar düzenle, parası benden. Bu çabanın altında yatan derin düşünceyi yaşam örnekleriyle kavramak olasıdır. LDT Derneği'nin kurucusu Profesör Atilla Yayla, işin ucunu bir sert ataklığa dek götürüyor ve Seattle'da yapılan WTO, World Trade Organization, Dünya Ticaret Örgütü toplantısını protesto edenlere çok kızıyor. 21 Nisan 2000'de LDT'nin yayınında, globalleşme düşmanlığından intihara başlığını taşıyan yazısında, ülkesinin öncelikle yazarlarını derinlemesine analiz kabiliyetinden ölümüne yoksun olmakla karaladıktan sonra, protesto gösterilerinin globalleşmeyi durduramayacağını anlatıyor ve protestocuların örgütlerini bir güzel benzetiyor. Atilla Yayla'ya göre sendikalar iş gücünün serbest hareketinin önlenmesini ve böylece üyelerinin yüksek gelirli işlerinin rekabetten korunmasını isteyen örgütlerdir. Liberal Yayla'ya göre sermaye alabildiğine serbest hareket ederken iş gücü serbest hareket edememiş oluyor. Çünkü iş gücünü tutsak eden hareketini önleyen sendikalardır. Öyleyse serbest pazar ekonomisine sendikaya ne gerek var? Görüldüğü gibi liberaller, ultraliberaller, yeni liberaller, işverenler, seçkinler yani cümle alem herkes örgütlenmeli ama sendikalara gerek yok diyorlar. Bir liberali adı üstünde özgürlükçüye, Türkiye'de sivil toplumcu bir bilim insanının sendika düşmanlığını bu kerteye vardırmasını anlamak zor. Üstelik Ned'in hürriyet ilkelerine de uymuyor bu tutum. Teorik olarak böyle ama her şey göründüğü gibi olmuyor. İthal liberalliğin dış bağlarından ana kaynağın nedenli örgütlenme düşmanı olduğunu sona doğru göreceğiz. Şimdilik kitle gösterilerine karşı alınan bu sert tutumu anlamaya çalışalım. Liberale göre globalleşmeye karşı durmak o denli günah ki, liberalliğin yılmaz savunucusu liberal profesör, karşı ittifak içinde gördüğü kim varsa aşağılamaktan yana. Şöyle diyor. İnsan cinsini doğa herhangi bir böcekten daha değersiz bir tür olarak gören ve bazen insanda Lenin, Stalin ve Hitler'in yüksek bir ideal uğruna yaptığını, sözüm ona doğa için yapmaya hazır olduğu duygusunu uyandıran çevreciler, radikal feministler, Marksizmin müminleri, üçüncü dünyacılar ve diğerleri. Globalizmin karşıtlarını böylece tanımlayan liberal profesör hızını alamıyor ve bunlar hangi ilke ve hangi amaç etrafında bir araya gelebilirler diye sorup alay ediyor. Bunlara yakışan birlikte olmak mıdır, birbirlerinin gözünü oymak mıdır sözleriyle liberallikten bilimsel örnekler sunuyor. Her türlü kitle örgütlenmesine düşman bu tutumun salt bizim ülkeye özgü liberal bir yozlaşma olduğunu sanmak işin kökünden uzaklaşmak demektir. Daha sonra ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi liberallerin ana vatanı İngiltere'deki sendika ve en hafif toplumsal proje düşmanlığının örgütsel bağlantıları İngiltere'den Amerika'ya uzanmaktadır. Liberalin bunları bilmemesi zayıf bir olasılıktır diye düşünüp liberal kitle düşmanlığının tipik örneğine dönelim. Ned dolarlarıyla propagandaya soyunan topluluğun kurucusu işlevine uygun bir biçimde globalizme karşı duranları tahripçilikle suçladıktan sonra hedef gösteriyor. Bu şey, yani eylemin hedefi, aslında özel mülkiyettir, serbest girişimdir, hür ticarettir, yaratıcılık, çalışkanlık ve keşiftir. Liberal kehanette bulunmayı da unutmuyor. Bunu yok etmeyi herhalde başaramayacaklardır. Başarsalar bile kendi kendilerini de yok etmiş olacaklardır. Resmi ideolojinin temel dayanakları çökmeli. Ned'in girişimleri globalizmin yılmaz savunucularını da yaratıyor. Liberal düşünceliler 20 Nisan 1995 tarihli açıklamalarında TESEV'in vazgeçilmez katkıcısı Ağahan Bursiyeri ve Kemal Derviş'in yakın dostu Nilüfer Gölen'in bilimsel bulgularına yaslandıklarını belirtirlerken asıl amacın rengini de gösteriyorlar. 1990'lı yıllarda sivil paşaların liberalizmi doğrudan bir düşman olarak savunma çabaları ikna edici durmuyor. O nedenle liberalleri Kürtçülükle veya şeriatçılıkla suçlayarak eskiden komünistlerlerdi, durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Yabancı örgütün dolarlı desteğini almaktan çekinmemiş olan liberaller, eskiden antikomünizm söylemi altına sığınıp demokrasi isteyenlerin üstüne saldıranların, Güney Amerika'da, Filipinler'de, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında diktatörlükleri global olarak destekleyenlerin kimliklerine bir baksalar iyi olurdu. Çünkü dolarlı projelerde eski operatörlerin parmak izlerini görmek olanaklıdır. Ne ki bunun için görme, bilme niyetine sahip olmak ve bilime gerçekten bağlı kalmak gerekiyor. Liberal sözlerin altındaki gerçek niyeti onların satırlarından okuyalım ve düşünelim. Ama hayat sürüyor. Piyasa ekonomisi sivil asker bürokrasisinin ve müttefiklerin bütün çabalarına rağmen yaygınlaşıyor. Dünya ekonomisi Türkiye'yi rekabetçi piyasa modeline itekliyor. Son yıllarda resmi ideolojinin temel dayanaklarından biri olan kit sistemi de çökme noktasına geldi. Diyen liberaller neredeyse ekmeğini yedikleri, kendilerini bugünlere getiren ülkenin sistemi çöktü diye bayram edecekler. Liberaller 1995 Nisan'ında ufukta görünen Refah Yolu hükümetini selamlarken de aynı bayram havasını yaşıyorlar, gelişmeyi alkışlıyorlar. Çok partili sisteme geçiş ve Demokrat Parti geleneği Kemalist çekirdeğin bütün aksine çabalarına rağmen İslamcı hareketin demokratik yarış içinde yer almasına olanak verdi. İki tarafta şeriat geliyor çığlıkları atsa da önce parlamento ve koalisyonlar, şimdi yerel idareler İslamcı muhalefetin entegrasyonunu kolaylaştırdı.